Ayrım 17. İran Mektupları, Montesquieu, sayfa 156. 88. Mektup, Özbek'ten, Venedik'teki Reddiye. Paris'te özgürlük ve eşitlik vardır. Doğum, fazilet ve ne kadar büyük olursa olsun, savaş bile bir insanı içine karıştığı dünya kalabalığından kurtaramaz. Burada mevki kıskançlığı nedir bilinmez. Arabasında en çok at bulunan Paris'in birincisi sayılır. Büyük derebeyi kimdir diye sorarsan, kralı gören, bakanlarla konuşan, soylu olan, borçları ve gelirleri olan kişidir. Eğer kişi bütün bunların yanında hiçbir iş yapmadığı halde çok meşgul bir kişi havası verebiliyorsa veya hayattan zevk alıyor gibi görünüyorsa kendisini dünyanın en mutlu insanı sanabilir. İran'da hükümdarın kendilerine yönetimde yer verdiği kişilerden daha büyük kimse yoktur. Burada doğuştan büyük olan insanlar vardır fakat değerleri bilinmez. Krallar sanatlarını uygulamada çok yetenekli olan bu işçileri çok basit bir makine gibi kullanırlar. Asil olmak Fransızların en çok önem verdiği bir konudur. 18. yüzyılda Fransa'da 3 sosyal sınıf vardır. Asiller, din adamları, halk. Asalet çeşitli yollardan daha sonradan edinilebilecek, satın alınabilecek bir ünvan durumundadır. Kılıç asili, kralın kendilerine asalet verdikleri, toprak asilleri ve bunun gibi. Papazlar asillere kurbanlar sunan ve kendileri de bu asaleti elde etmek için kurbanlar vermeyi göze alan din adamlarıdır. Çevresindekiler de onlardan çok farklı değil. Hatta bazen kurban verenler kendileri kurban olurlar. Kendilerini bütün halkla birlikte bu amaca adarlar. Paris, 9 Cemazil Ahır 1715. 89. Mektup, Özbek'ten, İzmir'deki İbben'e. Kazanma hevesi bütün yaratıklarda bulunan kendini koruma içgüdüsünden hiç de farklı değildir. Öyle görünüyor ki başkalarının belleğine yerleşebildiğimiz ölçüde kendi varlığımızı genişletiriz. Başkalarının belleğindeki bu dünya elde ettiğimiz yeni bir hayattır ve bu yeni hayat bize Tanrı tarafından bahşedilen hayat kadar değerli olur. Fakat bütün insanlar aynı ölçüde hayata bağlı olmadıkları gibi kazanma hevesi de bütün insanlarda aynı değildir. Bu asil tutku insanların kalbine kazınmıştır. Fakat hayal gücü ve eğitime bağlı olarak bin farklı şekil alabilmektedir. İnsandan insana değişiklik gösteren bu zafer tutkusu, ulustan ulusa daha da çok farklılık arz eder. Konuyla ilgili şöyle bir özdeyiş sunulabilir. Her devletin içinde bireyler özgürleştikçe zafer tutkusu büyür. Bireylerin özgürlüğü kısıtlanınca bu tutku azalır. Zafer hiçbir zaman köleliğin arkadaşı olamaz. Evvelki gün sağduyu sahibi bir insan bana şöyle dedi. Birçok açıdan insanlar Fransa'da İran'da olduğundan daha özgürdür. Buna bağlı olarak zafer tutkusu da daha baskındır. Bu mesut düş hükümdarınızın ceza ve ödüllerle elde ettiği şeyi Fransızlara büyük bir zevk ve şevkle yaptırıyor. Bizde prens en alt derecedeki vatandaşın elde ettiği zaferi bile kıskanır. Bereket versin ki vatandaşlara kötülük yapmasına engel olan saygın mahkemeler var. Bu mahkemeler kralın hükmedemediği ulusa ait tek kutsal hazinedir. Çünkü kral bunu kendi çıkarlarını sarsmadan başaramaz. Prens bir vatandaşın onurunu incitirse bu ister üstünlük duygusu isterse de hor görme amacıyla yapılmış olsun o vatandaş hemen hükümdarın sarayını, görevini, hizmetini bırakıp terk eder ve kabuğuna çekilir. Fransız ordularının sizin ordularınızdan farkı şudur. Sizin birlikleriniz kölelerden oluştuğu için tabiatıyla zayıf oluyor ve ölüm korkusunu ancak cezalandırılma tehdidiyle yenebiliyorlar. Bu duygu ruhlarında bir tür terör estirmekte ve onları adeta aptallaştırmaktadır. Fransız birlikleri ise çatışmaların içine büyük bir zevkle girerler ve korkuyu ona galip gelen bir tatmin duygusuyla içlerinden atarlar. Öyle görünüyor ki şan, şeref ve fazilet mabedinin temelleri cumhuriyetle yönetilen ve vatan kelimesinin özgürce seslendirilebildiği ülkelerde kurulabilmektedir. Roma'da, Atina'da, Lasdemon'da sadece şerefli bir görev en anlamlı karşılıkları bulabilmektedir. Meşe veya defne ağaçlarından yapılmış bir taç, bir heykel, bir övgü kazanılan bir meydan muhaberesi veya ele geçirilen bir şehir için çok büyük bir ödüldür. Oralarda iyi bir iş yapan bir kişi için ödül, bu iyi işi yapabilmiş olmasıdır. Bütün vatandaşlar fikir birliği içerisinde onu kendi kurtarıcıları olarak görürler. Yaptığı iyiliklerin sayısı yurttaşlarının sayısı kadardır. Her insan başka bir insana iyilikte bulunabilir. Fakat tüm bir toplumun mutluluğuna katkıda bulunmak, tanrılara benzemek gibi bir şeydir. Umarım bu asilane iyilik yarışı, bütün görev ve liyakatlerini hükümdarın hayal dünyasından alan İranlıların kalbinden tamamen silinmemiştir. Şan ve fazilet, insanların kendisiyle birlikte doğup öldükleri, prensin takdiri yoksa boş birer kavram olarak görülür. Bugün halkın güvenini kazanan bir kişi, yarın rezil olmayacağından hiçbir zaman emin değildir. Örneğin kral, bugün orduda general olan bir kişiyi yarın belki de aşçıbaşı yapıverir ve o andan itibaren iyi bir yahni pişirmenin getireceği bir övgü dışında hiçbir ümit taşımasına izin verilmez. Paris, 15 Cemaziyel Ahır 1745. 90. Mektup, Özbek'ten İzmir'deki İbben'e. Fransız ulusunun zafere karşı olan bu genel eğilimi, bazılarının kafasında şeref noktası denilen bir yerin oluşmasına neden olmuştur. Bunu niçin böyle adlandırdıklarını da bilmiyorum. Bu durum genel olarak bütün meslekler için geçerlidir. Fakat askerlerde bu nokta çok daha baskındır. Onlardaki şeref damarı en mükemmel şekilde yaratılmıştır. Bunun nasıl bir şey olduğunu sana hissettirmem oldukça güçtür. Zira bizde böyle bir düşünce yoktur. Eskiden Fransızlar, özellikle de asil olanlar, bu şeref noktası dışındaki kurallara pek uymuyorlardı. Hayatın bütün gidişatını buna göre düzenliyorlardı. Bu konuda o kadar katıydılar ki, onları ölüm cezası korkusu olmadan bundan vazgeçirmek mümkün değildi. İhtilafları gidermek, söz konusu olduğunda bütün sorunları çözmekte birebir olan düello tercih edilir. Fakat kötü olan bu kararın ilgililer dışında alınmasıydı. Bir kişi tanıdığı birisiyle karşılaştığında onunla mutlaka tartışmaya girer. Çok sinirlenmiş olduğu için bunu hayatıyla öderdi. Kişi hoşuna giden bu tercihten dolayı kendisini şereflenmiş hisseder. Bir adamı ailesiyle birlikte dar ağacından kurtarmak için 4 altın vermek isteyen kişi bazen kendi hayatını 1000 kere tehlikeye atabilir. Bu karar verme şekli oldukça yanlış değerlendirilmektedir. Zira bir kişinin diğerinden yetenekli veya güçlü olması bunun çok mantıklı gerekçeleri olduğu sonucunu doğurmaz. Kralların düelloyu çok şiddetli bir şekilde yasaklamaları da bir sonuç vermedi. Öyle ki şan şeref duygusu her zaman ön plana çıkmakta ve hiçbir kural tanımamaktadır. Fransızlar kuralları çok sık ihlal ederler. Zira aynı şeref kuralları kişiyi onuru zedelendiğinde intikam almaya zorlar. Diğer yandan adalet ise bu intikamı en ağır şekilde cezalandırır. Şeref kurallarına uyduğunuzda idam sehpasında telef olur. Hukuk kurallarını uyduğunuzda ise insan topluluğundan hiçbir zaman affedilmemek üzere dışlanırsınız. Geriye çok korkunç bir seçenek kalır: ölmek veya alçakça yaşamak. Paris, 18 Cemazil Ahır 1715. 91. Mektup, Özbek'ten İsfahan'daki Rüstem'e. Buralarda İran elçisi kılığında dünyanın iki büyük kralıyla canının istediği gibi küstahça dalga geçen bir kişi ortalıkta dolaşıyor. Bu kişi Fransız hükümdarına bizimkinin ancak İrimette veya Gürcistan kralına göndermeyi akıl edebileceği hediyeler getiriyor. Ve bu kötü pintiliğiyle iki imparatorluğun kralını da üzüp mutsuz kılmış oluyor. Bu kişi kendisini Avrupa'nın en kibar halkı olarak gören bir topluluğun önünde gülünç duruma düştü ve batıdaki kralların sadece barbarları egemenlikleri altına aldığını söylettiriyor. Bu arada kendisine verilen bazı görevleri kabul etmediği izlenimini veriyor. Fransız sarayı kendisinden daha fazla İranlıların büyüklüğüne sahipmiş gibi kendisini hor gören bir halka büyük bir saygı gösteriyor. Sakın bunu İsfahan'da anlatma. Mutsuz bir insanın canını bağışla. Bizim bakanların kendi düşüncesizliklerini ve onu seçerken yaptıkları bu tercihin sebep olduğu durumdan ötürü onu cezalandırmalarını istemem. Paris, Cemazil Ahır ayının sonu 1715. 92. mektup, Özbek'ten Venedik'teki Reddiye. Uzun zamandır ülkeyi yöneten hükümdar artık yok. 1 Eylül 1715'te öldü. Hayatı boyunca insanları çok konuşturdu. Ölümünde ise herkes sustu. Son anında metin ve cesur duran kral sadece kaderine boyun eğdi. Şah Abbas'ın yeryüzüne nam saldıktan sonra çekilip gittiği gibi. Bu büyük olayın burada insanları sadece bazı derin düşüncelere sevk ettiğini sakın düşünme. Herkes kendi derdine düştü ve bu değişiklikten çıkar sağlama yoluna gitti. Merhum hükümdarın geride kalan torununun oğlu, ki ancak 5 yaşında var, o prens, amcası da Philip Orleans dükü, krallığın hükümdarı ilan edildi. Merhum kral, hükümdarın egemenliğini sınırlayan bir vasiyet bırakmıştı. Bu yetenekli prens, mahkemeye gelerek konuşma yapmış, doğumdan gelen bütün haklarını oraya devretmişti. Öldükten sonra da yaşamayı isteyen hükümdar kendi düzenini bozmakta ve öldükten sonra da yaptıklarıyla yaşamayı arzulamaktadır. Mahkemeler insanların üzerinde dolaştığı harabelere benzemekle birlikte eski dinlere ait ünlü tapınakları da çağrıştırıyor. Mahkemeleri ve tapınak harabelerini birbirinden ayırt eden tek özellik mahkemelerin adaleti sağlıyor olmalarıdır. Genel olarak mahkemelerin otoriteleri, beklenmedik bir gelişme onları güçlendirip canlandırmazsa zayıflama yönündedir. Bu büyük yapılar, insanlığın önemli olaylarının kaderini belirlemiştir. Bu yapılar, her şeyi zayıflatan ahlaki bozuklukların ve her şeyi bozan en yetkili gücün gölgesinde her şeyi yıkan zamana yenik düşerler. Fakat halka şirin gözükmek isteyen kraliyet yetkilisi, halkın özgürlük sembolü olan bu yapıya saygı gösteriyor gibi gözükmektedir. Yeryüzünü tapınak ve heykellerle süslemeyi düşünmekte ve bunların da monarşinin dayanağı ve her türlü yasal otoritenin kaynağı olarak görülmesini istemektedir. Paris, 4 Recep, Eylül 1715. 93. mektup, Özbek'ten Kasbin'deki kardeşi Santon'a. Ey yüce Santon, senin önünde eğiliyorum. Yerlere kapanıyorum. Ayak izlerine göz bebeklerime baktığım gibi değer veriyorum. Kutsallığın o kadar büyük ki, yüce peygamberimizin kalbi sende var gibi. Bu kadar ağır başlı olman, Tanrı'yı bile şaşırtıyor. Melekler seni ermişliğin en yüce noktası olarak görüyor. Ve kendi aralarında şöyle diyorlar. Nasıl oluyor da bu zatın ruhu, bizimle birlikte olduğu ve bulutlarla çevrili olduğu, ulular tahtının etrafında uçtuğu halde kendisi hala yeryüzünde bulunuyor. Ben din alimlerimizden şunu öğrendim. Dervişlerin en sadakatsiz olanları bile onları gerçek inananlara saygı değer gösteren ve diğerlerine göre bu iş için Tanrı'nın yeryüzünün bütün köşelerinde en saf ruhları dinsiz dünyadan ayırarak körelttikleri nefislerinin ve üstün dualarının isyankâr halkların üzerine düşmeye hazır öfkesini durdurmak amacıyla seçilmiştir. Bu halde nasıl olur da ben sana saygı göstermem? Hristiyanların binlercesi Tebaide çölüne sığınmış bulunan ilk ermişlerin, özellikle de Paul, Antoine ve Pacome'un mucizelerinden söz ederler. Eğer söyledikleri doğruysa, bu ermişlerin hayatları bizim en kutsal imamlarımızınki kadar mucizelerle doludur. Bazen 10 yıl boyunca tek bir insan yüzünü bile görmüyor, bununla birlikte gece gündüz şeytanlarla birlikte bulunuyorlar. Sürekli kötü ruhlar tarafından rahatsız edilmekte, yataktan sofraya kadar her yerde onları bulmaktadırlar. Ve bu kötü ruhlara karşı hiçbir zaman rahat yüzü görmezler. Saygıdeğer Santon, eğer bütün bunlar doğru ise, o zaman hiç kimsenin kötü arkadaşlıkta bulunmamış olduğunu itiraf etmek gerekir. Sağduyulu Hristiyanlar, bizim insanlık şartlarının mutsuzluğunu anlamamıza yardım eden hikayeleri doğal bir alegori olarak görürler. Çölün ortasında sakin bir ortam aramaya çalışmamız boşuna. İstek ve arzularımız hiçbir zaman peşimizi bırakmazlar ve yine şeytanlar adı altında temsil edilen tutkularımız bizleri hiçbir zaman boş bırakmazlar. Bu gönül canavarları, bu ruh kuruntuları, yanılgının ve yalanın, bu kibirli hayaletleri bizleri her zaman baştan çıkarmak için ortaya çıkar. Oruçlarımızda ve kutsal anlarımızda bile rahat vermezler. Gücümüzü tüketinceye kadar bize saldırırlar. Saygıdeğer Santon, biliyorum ki Tanrı'nın elçisi benim için şeytanı zincirleyip onu uçurumlardan aşağı atmıştır. Vaktiyle imparatorlukta çok sayıda bulunan şeytanlardan yeryüzünü temizleyip arındırmış, meleklerin ve peygamberlerin şanına yaraşır bir hale getirmiştir. Paris, 9 Şaban 1715. 94. mektup. Özbek'ten Venedik'teki Redi'ye. Büyük bir özenle toplumların temeli olduğu iddiasıyla araştırılmaya başlanan kamu hukuku konusunda hiçbir zaman iyi şeyler düşünmedim. Bu bana gülünç geliyor. Eğer insanlar birbirlerini terk ederek, birbirlerinden kaçarak toplulukları meydana getirmemiş olsalardı, o zaman bunun sebebini, yani birbirlerinden ayrı yaşamalarının sebebini araştırmak gerekecekti. Fakat birbirleriyle bağlı bir şekilde doğuyorlar. Bir oğul babasının yanında doğuyor ve orada duruyor. İşte toplum ve topluluk halinde yaşamanın gerekçesi. Kamu hukuku Asya kıtasından çok Avrupa kıtasında bilinmektedir. Bununla birlikte prenslerin tutkuları, halkların sabırları, yazarların dal kavuklukları bütün ilkeleri bozmuştur denilebilir. Bu hukuk dalının bugün bulunduğu konumsa, prenslere adaleti kendi menfaatlerini sarsmadan hangi dereceye kadar çiğneyebileceklerini öğreten bir bilim dalı gözükmektedir. Redi, hangi amaç onların vicdanlarını bu kadar katılaştırır ve sisteme haksızlığı bulaştırıp ona kurallar, ilkeler ekleyip sonra da ondan bazı sonuçlar elde etmeye yönlendirir? Kendisinden başka kral tanımayan bizim yüce sultanlarımızın sınırsız gücü bile yapısı itibariyle hiç esnek olmayan adaleti lastik gibi her tarafa çekilebilen iğrenç bir sanat haline getirerek bu kadar büyük bir canavar üretmez. Redi, birbirinden tamamen farklı olduğu söylenen iki ayrı adalet olduğu söylenir. Biri medeni hukukta geçerli olan vatandaşların davalarını düzenler, diğeri ise halklar arasındaki itilafları düzenler ve kendini kamu hukukunda baskın bir şekilde hissettirir. Sanki kamu hukuku bir tür medeni hukuk değilmiş gibi, oysa hukuk herhangi bir ülkeye yönelik değil, bütün dünyaya yöneliktir. Sana başka bir mektubumda yukarıdaki düşüncelerimi açıklayacağım. Paris, 1 Zilhicce, Şubat 1716. 17. ayrımın sonu, sayfa 166.